Ayrım 11, Asena, Sabahattin Önkibar, sayfa 126. Bu oyuna gelenler. Yukarıda belirttik bu hadise, bundan sonra olacakların belirtisidir. Göreceksiniz daha çok mesaj ve montaj fotoğraf servis edilir. Hülasa FETÖ ile Akşener arasında bir bağın olmadığı yukarıda sunduğum yönlendirici tweetlerle ispatlanmıştır. Belli ki FETÖ kendi adayını Meral Akşener'in gölgesinde saklamaktadır. Belli ki FETÖ'cü denilerek bu suçlamanın toplum nezdinde etkisi Akşener üzerinden kırılsın isteniyor. Akşener Fethullahçı diye hedef tahtası yapılıp son anda siyaset dışından gerçek bir FETÖ'cü isim aday yapılacak. Fethullahçıların Kemal Kılıçdaroğlu ile beraber kurduğu oyun budur. Bu oyuna iktidarın ve millicilerin gelmemesi gerekiyor. Ama Meral Akşener Fethullah'ın televizyonuna çıktı. Ama düzenledikleri sosyal ve kültürel etkinliklerle geceleri de katıldı. Ama geçmişte haklarında olumlu sözler etti. Bunlar esasa dair şeyler değildir. İlker Başbuğ tutuklandığı gün. Daha önce belirttik, Türkiye'de sahada siyaset yapanlar için bu olağandır. DYP'deyken Tansu Çiller, MHP'deyken de Devlet Bahçeli Akşener'e bu konuda görev vermiştir. Meral Hanım'ın Fethullah cemaatiyle ilişki kurması aslında parti göreviydi. Ve bir ayrıntı, İlker Başbuğ'un tutuklandığı gün TBMM Başkan Vekili olan Meral Akşener, başka bir konuyla alakalı olarak meclisteki makam odasında görüştüğü dönemin Başbakanı Tayyip Erdoğan'a şunu söyler. Sayın Başbakan, bu çok yanlış oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin başkomutanının terör örgütü yöneticisi olmaktan tutuklanması TSK'yı imaj olarak can evinden vuracak, mensuplarını yeise sokacaktır. Keşke buna engel olabilseydiniz. Bu işin ileride kötü sonuçları olur diye endişeliyim. Batı medyası. Meral Akşener bağlamında seslendirilen diğer iddialar ise şunlardır. Efendim, Batı medyası niye onu övüyor? Filancılar, fişmancılar niye onu istiyor? Batı onu istiyorsa şüphelenmek gerekmez mi? Bu satırların yazarı emperyalizm konusunda herkesten çok daha hassastır. Akşener şayet emperyal Katar'ın bir vagonuna ilişecekse karşısına önce biz dikiliriz. Ancak Batı kimin için iyi diyorsa o düşmandır genellemesi gerçekçi değil. Batı mecbur kaldı, Atatürk gerçeğini kabul etti. Ne yani, Atatürk'e Batı'nın adamı mı diyeceğiz? Şu hususun bilinmesi gerekiyor. Batı Tayyip Erdoğan'ın kalebini kesinlikle kırdı. Sevmiyor, istemiyor artık, kuşkulu buluyor. İhvan-ı Müslümin örgütünün mensubu ve hatta lideri gibi görüyor. Doğru ya da yanlış ama öyle bakıyorlar. İhvancı Türkiye. Hatırlayın, ABD Dışişleri Bakanı Rex Tillerson temsilciler meclisinde müttefiklerimizin içinde ihvancı yönetimler var demedi mi? Orada kastedilen Türkiye ve Erdoğan yönetimi değil mi? ABD ile Avrupa Birliği Tayyip Erdoğan'ı değiştirmek istiyor. Bunun için ard arda müdahaleler yaptırmadılar mı? FETÖ'nün MİT müsteşarı Hakan Fidan'ı tutuklama teşebbüsü ve onun üstünden Tayyip Erdoğan'ın üstüne yürümek istemesi SİHA ve Mossad'a rağmen olabilir mi? Aynı şekilde 17-25 Aralık olayı Tayyip Erdoğan'ı indirip yönetimi Abdullah Gül'e verme operasyonu değil miydi? Keza 15 Temmuz darbesi Erdoğan'ı süpürme harekatı değil miydi? ABD Tayyip Erdoğan bağlamında pek çok yolu denedi lakin başaramadı. Tam bu süreçte iç dinamikler referandumda kendiliğinden güçlü muhalif bir rüzgar estirdi. Tayyip'e karşı şeytan. İşte Batı Türkiye'de doğal olarak esen muhalif rüzgardan yararlanmak istiyor. ABD ile AB Tayyip Erdoğan bir şekilde gitsin istiyor. Bunu kendi yapmış, başkası yapmış, Türk milleti yapmış çok önemsemiyor. Şu an yaptığı, kalemini kırdığı Tayyip Erdoğan karşıtı havayı desteklemek. Soru şudur, Türkiye kendi içinden çıkardığı milli bir lider adayına Batı alemi onu Tayyip'i devirme adına destekledi diye karşı mı çıkacak? Bakın, ABD ile AB bugün Tayyip Erdoğan'a karşı, abartmadan söylüyorum, şeytan bile alternatif olsa onu destekler. Adamlar darbe dahil her yola başvurdu ama deviremediler. Şimdi Türk milleti o yönde bir emare gösterince onu destekler görünüyorlar. Başka bir anlatımla ABD ile AB kendilerinin indiremediği Tayyip Erdoğan'a karşı Türkiye'de esen halk rüzgarının indirme ihtimaline omuz veriyorlar. Ölçü 2 yazımı. Bu itibarla Batı Meral Akşener'i istiyor, eşittir Akşener Batı'nın figürü demek. Ne akla, ne bilime, ne de başka şeylere uymakta. Bu perspektiften bakınca Tayyip Erdoğan'a karşı alternatif olarak kim çıkarsa peşinen böyle yaftalanacaktır. Bu arada Batı'nın gerçekten Meral Akşener'i isteyip istemediği de net değil. Böyle olduğunu teyit eden resmi bir beyan yok. Efendim filan ABD gazetesinde Meral Akşener'i öven bir yazı çıktı. Bu mudur ölçü yani? Yahu o gazetelerde ABD Başkanı Trump için aşağılayıcı rezil şeyler yazılmadı mı? Keza geçmişte Bush ve Clinton için benzer şeyler çıkmadı mı? O gazetelerde AKP'nin ilk dönemlerinde Tayyip Erdoğan defalarca büyük adam diye selamlanmadı mı? Realite buysa o gazetede birkaç satır yazı çıktı diye hüküm vermek ne kadar doğru? Batı medyasının bir yazısıyla pozisyon almak mıdır vatanseverlik? Merak içindeyim. Meral Akşener bugüne kadar neler yaptı da bazılarının iddia ettiği gibi Batı'nın göz bebeği oldu. ABD'den icazet. Tayyip Erdoğan ve Abdullah Gül gibilerin yaptığı üzere ABD'den icazet alma adına kapılarını mı çaldı? Yahudi lobilerine bağlılık bildirip cesaret madalyaları mı aldı? Irak'ta emrinizde olacağım diye sözler mi verdi? Ermenistan kapılarını açacağım taahhüdünde mi bulundu? Soykırımı aşama aşama tanıyacağım ifadesini mi kullandı? Peşmerge Barzani'yi başkan yapacağım garantisini mi verdi? Yoksa Avrupa Birliği'ne arş-ı alaya çıkmak gibi mi sundu? Evet, bu soruya cevap arıyorum. Meral Akşener ne dedi ve yaptı da Amerikancı ve Avrupa Birlikçi? Ama Avrupalı gazeteciler Meral Akşener Tayyip'i indirir diye yazmış. Bu mu yani? Böyle bir şeyle kalem kırılır, hüküm verilir mi? Aydın namusu. Bu satırların yazarı ne Akşener'in ne de başkasının avukatıdır. Ancak aydın namusu diye bir şey var. Böyle bir saptırmaya boyun eğmekle milli ve münevver olunabilir mi? Yahu o Avrupa medyası değil midir? AKP Türk Silahlı Kuvvetleri'ni tasfiye ederken alkış tutan. Bunları unutturacaksınız ve şimdi olmayan bir şeyi var gösterip algı oluşturacaksınız. Yemezler. Hem aynesi işse kişinin her şey ortadadır. Bu hanımefendi yani Meral Akşener ben Türk milliyetçisiyim diyor, doğru mu? Doğru. Şu ana kadar esasta yani büyük resimde bir kırılması yok. Doğru mu? Doğru. Türkiye'nin 80 milyonunu topyekun kucaklıyor. Doğru mu? Doğru. Milliyetçiliği ırkçılık değil, kültürde birlik olarak açıklıyor. Doğru mu? Doğru. Bazıları gibi Batı başkentlerinde Türk devletini, Türk ordusunu hiç şikayet etmedi. Doğru mu? Doğru. Aman toplantıları. Türkiye aleyhine tek bir toplantıya katılmadı, tek söz etmedi. Doğru mu? Doğru. Bırakın onu bunu hatırlayın, ABAN toplantıları diye bir organizasyon vardı. FETÖ projesiydi. Bugün AKP'de bakanlık yapan bazı isimler bile oranın müdavimi değil miydi? Şimdi Fethullah'a güya sövenler oranın en saygın davetlileri olmadı mı? Peki kimilerinin FETÖ'cü dediği Meral Akşener hiç katıldı mı oraya? Söyleyin, onu orada gördüm diyebilecek bir kişi var mı? Cevap verin. Madem Meral Akşener Fethullahçı, madem FETÖ'nün kopilleri ona destek mesajları veriyor, yapılan sayısız ABAN toplantısının bir tanesinde Meral Akşener niye yok? Çağırmamışlar mı, gitmemiş mi? Çağırmamışlarsa demek ki kendilerinden görmemişler. Yok, çağırmışlar da gitmemişse demek ki yine FETÖ'cü değil, zira onlara mensup olsa gitmemezlik yapabilir miydi? Kozmik Oda ve Akşener. Olgulara, verilere, delillere bakıldığı zaman her şey açık ve net. Neresinden bakarsanız bakın Fethullah gömleği Meral Akşener'e uymuyor. Aynı şekilde Amerikancılık ve AB'cilik oturmuyor. Bu itibarla yapılan açık bir dezenformasyon. Akşener hırsız diyemiyorlar çünkü değil, soysuz diyemiyorlar değil. Tek çareleri afaki yakıştırmalar yapmak. Vay efendim FETÖ'cü, yok efendim Amerikancıymış. Pardon ama Fethullah devlet içinde devlet kurduran kim? Meral Akşener mi? Devlet sırlarının gizlendiği kozmik odaya Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'un direnmesine rağmen emir verip FETÖ'cü savcıları onu sokturdu. Suçlu kendini savunur. Kendi itirafları, o alçaklara istedikleri her şeyi veren onlar. Öyleyken ona buna FETÖ'cü diyorlar. Eğer bu ülkede hukukun zerresi varsa, eğer bu ülkede kanunun milimi varsa, eğer bu ülkede ahlak ve vicdanın gramı varsa, önce Fethullah'a açıktan yardım ve yataklık suçunu işleyenler hesap vermeli. Bu arada diyorlar ki Meral Akşener FETÖ konusunda niye umursamaz? Neden kamuoyunu o noktada ikna için çaba göstermiyor? Ancak bir de şöyle düşünün. Yarası olan gocunur misali. Meral Hanım'ın öyle bir derdi ve sıkıntısı yok, kendinden emin. Savunmaya geçerse suçu var ki kendini savunuyor demezler mi? Suğur'un üflenmesi ve kıyamet. Gelelim iktidar cenahının neden gerçekte olmayan bir konu üstünde bu kadar durduğuna. Israrla altını çizdim. Akşener'i vuracak başka malzemeleri yok. Oysa onu durdurmaya mecburlar. Sadece onu değil. Kim rakip olursa aynı şekilde saldıracaklar. Bunların derdi Meral Akşener değil, iktidarı korumak. Koruyamazlarsa kendileri için Suğur'un üfleneceğini ve kıyametin kopacağını görüyorlar. Meral Akşener Cumhurbaşkanlığı adaylığından vazgeçse, yerine Ahmet ya da Ayşe aday olsa aynı şeyleri onlara yapacaklar. Zira iktidardan inmek onlar için mahşer günüdür. Hadisenin esası şudur. AKP 16 yıldır iktidarda. Türkiye'nin bütün paradigmalarını ters yüz etti. Kırmızı çizgilerimizi paspas yaptı. Resmen ve fiilen rejimi değiştirdi. Kendine tapan sadık bir kitle ve burjuvazi yarattı. Dün hasım gördüğü TSK'yı şimdi kendine bağladı. Yargıyı hizaya soktu. Medyayı fethetti ya da korkuyla hazır ola geçirdi. Gün oldu hukuk ve kanun tanımadan ülkeyi yönetti. İstediği ihaleleri istediğine verdi. Ana muhalefeti nefes bile alamayacak hale, yani atlet veya fanila bile giyemez duruma getirdi. Devletin sahibi, milliyetçi muhalefeti yargı yoluyla dizayn etti. Kendisinin yarattığı FETÖ canavarı sebebiyle bedel ödeyeceğine onun üstünden mağduriyet devşirip oy topladı. Operasyon yapılmasına izin vermediği PKK üzerinden bir süre sonra kahramanlık menkıbeleri çıkarmaya çalıştı. Allah'ı her halk oylamasında seçime soktu. Devletin camilerini parti örgütüne dönüştürüp Diyanet kadrolarını militanı gibi çalıştırdı. Sonuçta devletin sahibi oldu. Yıldırdı, korkuttu ve %100 egemen oldu. Parti ve hatta şahıs devleti kurdu. Ağzından çıkan kanun oldu, ona karşı çıkan ise hain. Şimdi her şey onlardan soruluyor. İktidarı elinde tutmaya mecbur. Çıkarına göre bir gün Brüksel ile Beyaz Saray'a, öbür gün ihvancılığa savruldu. Ama ilginçtir, bütün bunları demokrasi ve ümmet diyerek sattı. Oysa tek bir değerleri var, gücü elinde tutmak için iktidarda kalmak. Buna kendini mecbur ve mahkum görüyor. Zira 16 yıl boyunca abartısız her alanda kanun ve kural tanımazlıklarıyla tescilliler. Devran döndüğünde son santimine kadar hesap sorulacağını biliyorlar. Dahası bu hesaplaşmanın altında kalacaklarından eminler. Öyleyse soralım, bu AKP güle oynaya iktidarı devreder mi? Devretmeyip de ne yapacak demeyin, bir şeyler yapacaklar. Mesela rakip olanlara saldıracaklar. Savaş bir de ihtimal. Daha da ötesi, seçimi kaybedeceklerinden emin olurlarsa savaş bile çıkarabilirler. Sakın savaşa bahane bulamazlar demeyin. PKK Allah korusun bir şehrimizde büyük bir katliam yapsa, TSK kolordu seviyesinde Irak'a girip dağ taş eşkıya kovalayabilir. Aynı şey, yani savaş hali Suriye bağlamında gündeme gelebilir. Bu durumda anayasaya göre seçim askıya alınır. Alınmaz falan demeyin. Referandumda gördük. Bu YSK heyeti üstelik orada somut bir gerekçe varken seçimi erteler. Bu itibarla AKP'den kurtulmak öyle kolay olmayacak. Hayır, kötümser ya da komplocu değilim. Saraydan hapse. Alışılan iktidarın devri zordur. Hele köşklerden, saraylardan hapse düşme ihtimali varsa böyle bir devir çok daha zordur. AKP'nin üst kadroları iktidardan düştükleri an üstlerinde tepinileceğini biliyor ve görüyor. Buradan hareketle AKP ellerinde çiçeklerle iktidarı teslim eder, yani güle oynaya gider demek ileri bir yorum. Sadece AKP değil, kim olursa olsun iktidar devri, hele sonrasındaki tufan çok zordur. Dilerim yanılırım ama bütün bunlardan hareketle Türkiye'de iktidar değişikliği büyük sıkıntılara gebedir. Bakın, bugün Tayyip Erdoğan'ın kaderi neredeyse Türkiye'nin kaderi yapılmıştır. Her şey onun varlığına endeksleniyor. Sistem onun varlığı ve devamına göre yeniden kuruluyor. KHK ile yeni devlet. Açık ve net olarak koyalım, Tayyip Erdoğan 15 Temmuz siyah FETÖ kalkışmasını kendi siyasi faydasına dönüştürmeyi başarmıştır. FETÖ ile mücadele adıyla yeni bir devlet inşa ediliyor. Kanun hükmünde kararnameler teorik olarak darbe sonrası gerekli. Lakin bunu sürekli hale getirmek ve adeta kurumlaştırmak kabul edilemez. Elinizde KHK diye bir silah olunca o ülkede bırakın hukuk, kanun askıdadır. İstediğinizi yapabilirsiniz. İstediğinizin malına el koyabilir, istediğinizi hapsedebilirsiniz. Üstelik itiraz merciği yoktur. İşte Batı'nın Saddam rejimi ve Hitler sistemi dediği budur. Ama FETÖ'yle mücadele için gerekli deniliyor. O mücadeleyi en çok biz istiyoruz. Ama KHK'larla FETÖ'yle mücadelenin yanı sıra Türkiye'de yeni bir rejim kuruluyor. FETÖ ipoteğinden başka ipoteğe. İnanç eksenli bir rejimin önü açılıyor. 80 milyonun önemli kesimi diken üstünde. Yetişmiş ve paralı insanlarımız ülkeyi terk ediyor, yabancı sermaye gelmiyor, piyasa kaos içinde, hiç kimse geleceğe dönük projeksiyon yapamıyor. Herkes bir kişinin ağzına bakıyor. Ülkeyi FETÖ ipoteğinden çıkarırken başka bir ipoteğe kapı açmamalı. Dürüst olalım, bugün Türkiye'de iktidar iradesine rağmen hiçbir bürokratın kıpırdanma şansı yok. Bırakın mesleğini kaybetme ihtimaline, hapse girme riski var. FETÖ'cü diye hapse atsalar kime anlatacaksın derdini? Yahu kanun hükmünde kararnameler yokken bile 3 savcının başına neler getirildi bilmez misiniz? Savcılar ve Deniz Feneri. Deniz Feneri hırsızlığını soruşturan savcıları hatırlayın. Baktılar gerçeğe ulaşıyorlar, yani zekat hırsızlığına nüfuz ettiler, anında soruşturmadan el çektirildiler. Daha da önemlisi, haklarında davalar açıldı. O süreçte AKP ile FETÖ kol kolaydı, beraber kapattılar o dosyayı. Evet, 17-25 Aralık olayında hırsızlık edebiyatını yapan FETÖ'cüler Deniz Feneri'nde AKP'nin suç ortağıydı. Hülasa görevini yapan savcı anında uçuruluyor. Bugünkü tablo daha hassas. KHK silahı ellerinde. FETÖ'cülük ithamıyla mal ve can güvenliği riskte. Dolayısıyla bu iklimde hangi yargıç ve memur kuralına göre iş yapabilir? Fehmi Koru neden arabulucu yapıldı? Türkiye, emin olun, bilindiğin ötesinde cenderededir. Tayyip Erdoğan FETÖ ile mecbur kaldığı için mücadele ediyor. Eğer FETÖ ard arda saldırmasaydı yine onlar da yürüyecekti. Bunu Fehmi Koru'ya dayanarak söylüyorum. Hatırlayın, 17 Aralık'ta FETÖ Rıza Sarraf operasyonu yapmıştı. Peki ertesi gün ne oldu? Fehmi Koru devreye sokuldu, Pensilvanya'ya ara bulucu olarak gönderildi. Tayyip Erdoğan Fehmi Koru'yla Pensilvanya'ya gitmeden ve döndükten sonra bu ziyaretle alakalı olarak görüştü mü? Görüştü. Soruyorum. Madem FETÖ 17 Aralık'ta iktidara karşı darbe yaptı, Fehmi Koru aracı olarak niçin Fethullah'a gönderildi? Fehmi başarsa FETÖ ile kol kolaydılar. Fehmi'nin Fethullah'tan mektup getirmesi neyin nesiydi? Adam, yani Fethullah, size savaş açıyor, siz ona elçi gönderiyorsunuz. Söyleyin, sizi yok etmek isteyen hasmınıza elçi gönderir misiniz? Nedir bunun açıklaması ya da yorumu? Demek ki Fehmi ara buluculuğu başarabilseydi FETÖ devlette var olmaya devam edecekti. Şu soru önemlidir. FETÖ'nün devletten tasfiye edilmesi Türkiye adına mı, yoksa iktidarı korumak için mi? Eğer Türkiye adına ise 17-25 Aralık olmadan neden harekete geçilmedi? Bilmiyorduk demeleri hikaye. Zira Milli Güvenlik Kurulu 2004 yılında FETÖ konusunda uyarılarda bulunup acil tavsiyelerde bulunmuş. Ömer Dinçer bakın ne dedi ve o tavsiye kararlarını AKP iktidarı çöpe atmış. Bunu ben uydurmuyorum. Tayyip Erdoğan başbakanken müsteşarı olan Ömer Dinçer yazdığı makalede itiraf ediyor. Sadece o değil, 15 Temmuz darbesini yapan bütün general kadrosunu terfi ettiren AKP iktidarı değil mi? Unutturmayalım, Zekeriya Öz'e zırhlı aracı kim tahsis etti? TSK'ya terör örgütü ve Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'a terörist dendiği, Ergenekon ve Balyoz davalarında savcıyım diyen kimdi? Öyleyken siz hiçbir şeyden sorumlu olmayacaksınız ama FETÖ'cü iki soytarı biri hakkında bir tweet atınca o Fethullahçı olacak.
11. ayrımın sonu. Sayfa 139.